Ayrım 10.
Gülmeyi bu denli sık becerebiliyorsam, gece bu notu yazmadan önce ölmeye karar vermiş olmam anlaşılmaz bir şey. Hoş, cenazelerin başında da kalan sağlar bizimdir diye avunurduk hep. Kalan sağları sevilmek. Her zaman sevinilecek bir şey bulmak. Artık sevinecek bir şey bulmak istemiyorum demek. Geleceğe inanmakla polyanacılık arasındaki çizgiyi kesinlikle ayırmak. Önce pusulayı yırtıyorum. Sonra sigaramı yakıyorum. Öylesine tat alarak çekiyorum ki ilk nefesi ölüme henüz bir lokmacık bile yaklaşmamış olduğumu seziyorum. Yine de bilinmez ki. Belki de son nefesin tadıdır bu. Saat? Kaç? Şimdi kalksam, koyu yeşil perdeleri ardına dek sıyırsam, çıplak gövdemin önüne serilmiş başkenti göreceğim. Acaba günün hangi ışığında? Nereye bakıyor bu Brezilyalı pencere? Kaleye mi, gençlik parkına mı? Bir uçtan epoletli Çankaya'ya, öte uçtan eski, soylu ve ucuz etliye mi? Cebeci mezarlığına mı yoksa? Yoksa Nil Baramı, belki de Roma hamamına. Hangi otel bu? İçinde uzun yıllar yaşadığım bir kentin, neredeyse birlikte büyüyüp neredeyse kimliksizliğiyle özdeşleştiğim bir kentin bilmediğim bir noktasına asılmışım duygusu içindeyim. Perdeleri sıyırsam karşıma ne çıkacak? Bilmiyor muyum gerçekten, yoksa korkuyor muyum? Dışarısıyla ilgimin yenilenmesinden mi korkum? Gerçekte korkmam gereken şeyler odanın içinde. Burnumun dibinde, biri kolumdaki saat, öteki başucumda duran telefon. Aklım saatten çok telefona takılıyor. Nasıl olsa kendimi beğenerek ölmeyeceğim. Neden öyleyse aydını aramayayım gider ayak? Hem insanca da bir şey olurdu bu. En azından kendisini anlamaya çalıştığımı, buna da oldukça büyük bir bölüm ayırdığımı bilirdi. Besbelli, bu hala yaşamak için bir savaş. Kendimizi doğrularsam, ölümün geriye kalmayacak. Yaşamaya, hayır yakınmaya devam edilecek. Yeni doğmuş bir çocuk gibi her gün hiç de yeni olmayan bir şeye şaşılacak, beklenecek. Bu kişinin her şeyle ve kendi kendisiyle uzlaşmasını gerektirir. Demek kendimizi her şeyi doğrulayamazsam o içgüdüsel savunu ile ölüme büsbütün karşı durulacak. Gerilenemeyecek. Geri çekilmek için artık yerimiz kalmadı. Yazın sonu gelmiştir. Gazetelerde karne zayi ilanları artmıştır. Ama yiyecek içecek dağıtımında bir genişlemenin olacağı, karne usulünün birkaç kentimizde uygulanacağı yaz içinde yetkililerce bildirilmiştir. Şükrü Saraçoğlu başkanlığındaki yeni hükümet, gıda maddelerine el konma kararının kalktığını, denetim görevinin de belediyeler ve ticaret odaları tarafından yapılacağı kararını almıştır. İşte o yaz ayının bir pazar günü İstanbul'da Veli Efendi'ye at yarışlarına gidenler aylardır ortadan kalkan 2,5 kuruşluk susamlı simide saldırmışlardır. Buğday ununa nohut ve baklava unu karıştıran fırınlar cezalandırılmıştır. Kara borsada fiyatlar kökünden sarsılmıştır. Ama çivi yolsuzluğunun dedikoduları sürüp gitmektedir. Otobüs yolsuzluğunun ise artık sözü edilmemektedir. İstanbul Belediyesi Ticaret Odası'nda yeni yeni komisyonlar kuruldu. Pirinç bulgur komisyonu, peynir komisyonu, şeker tuz komisyonu gibi. Bardak, çanak, Avrupa sateni ve astarlık kumaş sakladıkları için ihtikar suçlusu 4 Yahudi tutuklanmıştır. Ya 2 Yahudi çocuğunun marifetleri, onlar da hava kurumunun yararına rozet dağıtırken kutuya atılan paraları çalıvermişler, suçüstü yakalanmışlardır. Anlaşılan Yahudiler birden kötü kesilmişlerdi. Bunu da ilk gören Hitler olmuştu zaten. Bir süredir Anadolu'muzun en çok sözü geçen yeri Aşkale'dir. Büyükada'daki Tilla Pastanesi terasını tentelelerle örtmüştür. Büyükadalı gençler artık rüzgarlı ve yağmurlu havalarda bile orada dans edebileceklerini bilmektedirler. Tilla'nın masalarındaki porselen fincanlarda güzel kokulu çaylar tütüyor. İnsan çay bulunmuyor diyenlere şaşıyor. Fırıncıların una neden nohut ve bakla karıştırdıklarına da, çünkü Tilla'da has undan yapılmış güzel küçük rozettalar, paskalya çörekleri, meyveli kekler, çikolatalı pastalar satılıyor. Gençler en çok nisuvazları seviyorlar. Dış kabuğunun kıtır kıtır edişine ve içinden çıkan o nefis tada bayılıyorlar. Anneler çocuklarının bunca nisuvazdan, o güzelin meyveli dondurmalar, kafe greselerden sonra neden şişmanlamadıklarına şaşıyorlar. Ya kendileri, yalnız karınları kalçalara değil kolları da yastık tıkıştırılmış gibi oldu. Atlı arabaların arka kısmına anneler, arabacıdan yana sırt veren kısmına ise gençler çocuklar oturuyorlar. Alman ve Fransız şarkıları faytoncuların ve gençlerin ağızlarından düşmüyor. Babalar pirinç, bulgur, şeker, tuz, çivi, bakır komisyonlarında parmak kaldırıyorlar. Akşamları yazlıktaki evlerine terlemiş dönüyorlar. Ellerinde paketlerde çekirdek kahve, çikolata, İngiliz kumaşı bulunuyor. Bir kupon Fischer, bir kupon Gagnère Dormeur. Amerika'da Henry Kaiser deniz tezgahları, savaş gemisi yapmakta bütün rekorları kırıyor. 10 bin tona yakın bir geminin 15 saat 25 dakikada denize indirilebildiği günlerdir. Henry Kaiser mi? O aynı zamanda Amerika çimento fabrikalarının sahibidir. Bir gazetecimiz Amerika gezisinde Detroit'teki fabrikaların 24 saat sürekli çalışmasıyla her saat başı bir bombardıman uçağı yapıldığına tanık olmuştur. Almanlar bir haftada 180 bin tonluk 30 müttefik gemisi dağ batırmışlardır. Ordularının Kafkasya'da dağ geçitlerini tuttuklarını bildirmektedirler. Sovyetler? Onlar da Kalinin cephesindeki 3 müstahkem mevki tutmuşlardır. Ama Stalingrad önlerinde Almanlar yeni gedikler açmışlardır. Roman ordusu Afrika'da 12 kilometre ilerlemiştir. Ülkemiz Almanya arasındaki son ticaret anlaşması gereğince onlar bize içi mal dolu 65 vagondan sonra şimdi de 185 vagonu daha yolcu etmişlerdir. Bu arada Almanlardan 15 lokomotif de satın alınmıştır. Amerika Başkanı Roosevelt'in özel temsilcisi Van der Wilke başkentimize gelmiş ve Dışişleri Bakanımız Numan Menemencioğlu ile görüşmelere başlamıştır. Kafkas dağlarına kar erken düşmüştür. Rus Başkumandanlığı'nın buyruğu üzerine Volga Nehri'ndeki bütün gemiler batırılmış ve Stalingrad'ı savunanlar için artık geri kaçma olanağı kalmamıştır. Kentte her ev bir savunma mazgalıdır. Ekonomik buhranımız karşısında onurlu üretici ve onurlu tüccar gibi onurlu memura da duyulan gereksinme gün geçtikçe artmaktadır. İlk muhtekir Kemal sürgün edilmiştir. Çeltik ve pirince devlet kısmen el koymuştur. Üretimin %10-20'sini hükümete teslim edenler gerisini serbestçe satabileceklerdir. İşgal altındaki Fransa'da tarihin bugün ulusal direnme olarak nitelendirdiği hareketi o günkü basınımız kargaşalık diye nitelendirmektedir. Alman kumandanlığı Fransa'da yeniden 116 kişiyi kurşuna dizdirmiştir. Kurşuna dizilenlerin suçları anarşi ve suikasttır. Aydın İlk kez Büyükada'daki Tilla'ya gittiği zaman Amerika henüz Beyaz Kitabı yayınlamamıştı. Ama Amerikalılar çoktan hükümetlerinin Avrupa'da savaşa el koyması isteklerini belirtmişlerdi. Aydın Henry Kaiser'in adını da henüz duymamıştı. Bu ad onun için daha yıllarca belli bir anlam taşımayacaktır. Babası Suadiye'de dededen kalan toprak üstüne bir ev kurmanın düşü içindedir ve yaz aylarında İstanbul'a tatile geldikçe demiri çimentoyu hesap etmektedir. Amerika o denli uzaktır ki evini elbet Alman demiri ve çimentosuyla kuracaktır. İstanbul'a hem oğlunu ilçedeki yaz tatilinden geri getirmek hem de bu ev işiyle uğraşmak için gelmiştir. Sevin, yanında amcası ve Alman yengesiyle Fenerbahçe'deki eski köşkten içeri girdiğinde aydın bir çinko tasın başında dişlerini fırçalamaktadır. Sakalları biraz geç bittiği için bugün ilk tıraşını olmuştur. Babasının verdiği eski tıraş makinesiyle. Aydın'ın gözünde Sevin'in amcası tam bir şövalyedir. Kadınını kızıl alevler ortasından çıkarıp atının terkesine attığı gibi bir gül bahçesine götüren o masallardaki şövalye. Kaptan eniştesinin gemisiyle belki de savaşın içinden ilk sıyrılıp çıkan iki kişi işte bu sevili mimar amcasıyla onun sarı saçlı iri göğüslü elleri ayak bilekleri boğum boğum ama Aydın'a göre yine de üstünden bir batılılık taşıyan yengesidir. Aydın o yaz kaptan eniştesinin kitaplığından Gezici La Somor'u okumuştur. Türkçesinden tabii. Ders yılı başlayınca okulun kitaplığından romanın Fransızcasını bulacak ve yakın arkadaşlarına sanki bütün kitabı baştan sonra Fransızcasından okumuş da anlamış gibi yapacaktır. Sevil'in yengesini işte o romandaki çamaşırcı kadına benzetiyordu Aydın. Yine de batılı çamaşırcı kadınların kendi ülkesindeki en soylu hanımefendilerden daha ince olduklarına inanıyordu. Babası, kaptan enişte, halası, Sevil, Sevil'in amcası ve yengesi. İşte böyle, birlikte olmaktan pek de utanç duyulmayacak, tam tersine belki de övünülecek bir grup Büyükada'ya Tilla'ya çay içmeye gittiler. Aman yenge göğsü kolları açık çok renkli bir rob içindeydi. Saçlarını kıvırmıştı. Seviye tam bir papatyaydı işte. Beyaz organzalar içinde ve hepsi Almanya'dan getirilmiş. Diz altına uzanan çorapları dahil üstünde ne varsa hepsi batıdan. Ancak bacaklarının biraz fazla kalınlığı ve kırmızılığı bu. Diz altına uzanan çorapları azıcık tokluk görünümü veriyor. Organzanın uçuculuğuna aykırı düşüyordu. Ama olsun. Türk kızları bugünler soğan kabuğu ile boyanmış Amerikan bezi giyiniyorlardı. İnsan hep aynı bezi benzetmeli renkler içinde görmekten bıkıyordu. Ulusal bayram günleri aynı bezin kireç kaymağını yatırılarak beyazlatılmışından dikilen şortlarla törene çıkıyor, jimnastik hareketleri yapıyorlardı. Bu şortların tulum mu, gecelik entarisi mi yoksa Hilal-i Ahmer üniforması mı olduğunu ayırt etmek olanaksızdı. O zaman Sevil'in görünüşü kuşkusuz iç açan bir görünüştü. Yanında olmaktan gurur duyulacak bir görünüş. Üstelik Tilla da mimar amca karısıyla hep Almanca konuşuyordu. Başlar bu uygar gruba beğeniyle dönüyor, hatta onlara gülümsüyordu çevredekiler. Tilla da çay mimar amcanın kaptan enişteye bir teşekkür borcuydu. Kaptan enişte ise Aydın'ın gözünde hiç bu denli büyümemiştir. O gün Alman yengeyle de mimar amcayla da olsun epey ekol işaretleri karışsa da işin içine biraz Almanca hatta Fransızca konuşmayı beceriyordu. Aydın okulunun dışında ilk kez o güne dek öğrendiği Fransızcasını kullanma olanağını buluyordu. Alman yenge daha önce Belçika'da bir otelde temizcilik etmiş olduğundan masaya taşınan çayı koklayıp Moïse Saint Bon demesini, Alles danses mes petits demesini biliyordu. Aydın içinden bu tümcelerin gramer kitaplarındaki yerlerini arıyordu ama kadının ne demek istediğini anladığına da seviniyor. You knows Allons danser diyordu. Tek uyumsuzluk babasındaydı, biraz da halasında. Babası öyle uygar, o kadar bilgili tanıdığı babası. Hele kahverengi beyazlı yazlık pabuçları içine şimdi gözüne o küçük yeşildeki yerlilerden herhangi biri gibi görünüyordu. Süktüm püktüm bir duruşu vardı. Alman yengenin iri kollarına, göğüslerine bakışı incelikten yoksundu. Her şeye durmadan gülüyor, güldükçe yüzü parlak yağlı bir kızıllık alıyordu. Mektepte öğrendiği ve çoktan unuttuğu 3-5 Almanca sözcüğü yerli yersiz kullanıyor, ikide bir bitte bitte diyordu. Bittelerden ya da danke schönlerden gayri tek söz bilmiyordu. Hele çikolatalı pastalar yendikten sonra birdenbire geğirivermesi. Tilla'nın tenteli terası ansızın zindan oluvermişti. Tıraşta yaraladığı çenesini yeniden o zaman kanattı galiba. Halası hiç değilse bilmediğini özenmeyecek kadar sağduyu sahibiydi. Sessiz oturuyor, çayını yudumluyor, garsona bir dilim limon getirmesini söylemesi için kaptan kocasının kulağına fısıldıyordu. Yine de dudağına hafif bir ruj sürmekten ve yarım kollu bir giysi içinde olmaktan gayri, Batı ile hiçbir ilişki kuramamış olduğu ortadaydı. Sevil artık 16'sını sürüyordu. Saçlarının üstüne organza giysisinin yakasını çevreleyen sarı yapma çiçeklerle bir örnek ince bir çember kondurmuştu. Çiçeklerin bu giysiden ayrılamaz bir biçimde satıldığı apaçık. Ayrıca Sevil'e Aydın'ın gözüne biraz da kalabalık gösteriyordu bunlar. Gürültücü bir kızdı hem. Masadakiler gibi çevredekilerin de sürekli kendisiyle ilgilenmelerini istiyor ve bunu sağlıyordu. İlgiler bir an üstünden eksilince surat ediyor, uf sıkıldım işte, çok sıkıcı bir yer burası deyiveriyordu. O zaman Aydın telaşlanıyordu. Galatasaray'daki arkadaşlarını derslerini anlatmak, ezberlediği Fransızca birkaç şiirden birkaç dizeyi okumak Sevil'i pek ilgilendirmemişti. Alman yenge ikide bir, Aydın'ın gözünün önüne nedense bir yığın toprak testi getiren bir aksanla, Elle es Carmente Notre Sevil diyordu. Tilla'nın 3 kişilik swing jazz topluluğu Jatendra'yı çalmaya başlayınca Aydın babasının hoşgörülü kehkehleri arasında Sevil'i dansa kaldırdı. Okulda oğlan oğlana yaptıkları bu dansı herkesin gözü önünde ve bir kız da ilk defa yapacaktı. Yüzü terlemişti fakat elleri buz kesiyordu. Yine de Sevil'i dansa kaldırırken şakacı bir tavır almayı becerdi. ''Vos permettez madame'' dedi, sonra çabucak başını salladı. ''Ay şaşırdım, mademoiselle'' dedi. Herkes gülüştü. O da bu patırtı arasında Sevil'in peşinden pisti boyladı. Sevil'i anlaması gittikçe güçleşiyordu. Yarım saattir masanın altındaki bacakları çalınan müziğe tempo tutup dururken, şimdi sanki piste lütfen gidiyormuş gibi isteksiz görünüyordu. Piste organzanın uçuculuğuna aykırı düşen izci adımlarıyla gidiyordu. Yürürken bir kadının sandalyesinin arkasına astığı şalını sıyırdı, yere düşürdü. Üstüne basarak yürüdü, geçti gitti. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Aydın şalı kaldırmak ve kadından özür dilemek için Pisli biraz geç vardı. Seviye kollarını kaldırıp Aydın'ın kendisini elinden ve belinden tutmasını hazır beklerken ''Çok ayıp bu senin yaptığın, bir kadın dans pistinde bekletilmez ama'' diye çıkıştı. Aydın bu yüzden ilk adımını yanlış attı. Ondan sonra da bu yanlışlık sürüp gitti. Ama Sevil aldırmıyordu yanlış atılan adımlara. Bu durum öteki çiftlerden bazılarının kendilerine bakmalarını sağlıyordu. O da ötekilerle birlikte gülüyor, işaretleşiyordu. Üstelik böylece kendisinin iyi dans edemediğini de gizlemiş oluyordu. Başkalarıyla kurduğu gizli ve keyifli ilişki sürüp gitti. Sevil'in birden bu kadar neşeli, böyle hoşgörülü olmasının nedenini hiç düşünmüyordu Aydın. Aklı hep yanlış attığı adımlarındaydı. İkide bir çevresindekilerin ayaklarına bastıkça affedersiniz diyordu. Çok kötü dans ediyorum değil mi? Belimi sıkı tutmuyorsun da ondan dedi Sevil. Gözü iki çift ileride mavi ütülü pantolon beyaz gömlek giymiş ayağında da beyaz iskarpinleri olan parlak saçlı gençteydi. O genç dans ettiği kıza iyice sarılmıştı. İkisi de güneşten yanmışlardı. Aydın elini Sevil'in beline biraz değdirince Sevil... ''Yahudi kızıdır o.'' dedi. ''Kim?'' ''Şu işte, Yahudidir. Pis kokar onlar.'' ''Rum.'' dedi Aydın. ''Bir Rum kızı o. Sen nereden biliyorsun sanki Rum olduğunu?'' Aydın sesinde çok şey biliyor da çok şey gizliyormuş gibi bir tınıyla ''Ben Rum kızlarını hemen tanırım.'' dedi. ''Nereden tanırmışsın? Nasıl tanırmışsın?'' ''Tanırım işte. Biz Galatasaraylılar hemen tanırız onları.'' Tango bitmişti. Teşekkür ederim dedi Aydın. Oturacak mıyız? Sevil'in Aydın'a ilgisi birden artmıştı. Ya tango çalmazlarsa yeniden ben başka dans yapamam. Bir vals başladı o sıra. Sevil hemen Aydın'ı elinden çekti. Ben valsi severim. Çok severim. İster istemez durdukları yerde Sevil'i döndürmeye başladı. Çok ağır dönüyorlardı ama olsun. Bu kez nasılsa ilk adım yanlış atılmamıştı. Üstelik de Aydın'a bir güven gelmişti sanki. Yalancının birisin sen. Dedi Sevil. Aydın güldü sadece. Bu Sevil'in gözünde onun ilginçliğini arttırdı. Aydın pek uzun boylu değildi ama alnına düşen kumral saçları, bir çizgi gibi duran çekik gözleri, küçük yuvarlak çenesinin üstündeki ince yara iziyle hiç de sevimsiz görünmüyordu. Üstelik Galatasaraylıydı. Hareketleri inceydi. Bakalım o mavi pantolonlu genç Aydın kadar Fransızca biliyor muydu? Şunlar yanımızdan geçerken Fransızca bir şeyler söylesene bana. Niçin? Hem ne söyleyeyim? Bir şeyler söyle işte. Bakalım anlayacaklar mı? Ne söyleyeceğimi bilmiyorum ki. Aman sen de. Geliyorlar hadi. Söyle bir şey. Seni seviyorum de işte. Laf olsun diye. Parlak saçlı gençle dans ettiği kız yanlarına gelmişlerdi. Sevil hemen gözlerini yumdu. Bekledi ve Aydın bir çapıda Je vous ami dedi. Sevil hemen Aydın'ı itti, ondan ayrıldı. Burnunu kıvırdı, parlak saçlı gence doğru bir omuz sekti. ''Ama ben seni sevmiyorum, ne yapalım?'' dedi. Organza giysisinin eteğini hoplatarak masalarına döndü. Masada çaylar içilmiş, pastalar bitirilmişti. Aydın'ın halası peçetesiyle usulca dudaklarını siliyordu. Kaptan enişte Atılay denizaltımızın Çanakkale boğazında dalış talimi yaparken nasıl battığını, 40'a yakın mürettebatın kurtulmayı beklerken neler yaşamış olduklarını anlatıyordu. Anlattıklarını arada bir Almanca'ya çevirmeye çalışsa da bu uzun ayrıntılı bilgiden Alman yenge sıkılmışa benziyordu. Sevil'in mimar amcası 40 denizcimizi kaybetmişiz. Evet, çok acı. Ama dua edelim ki savaşta değiliz diye konuyu kapattı. Aydın'ın babası ortaya bir teklif attı. Haftaya yeni açılan İnönü gezisini görmeye gidelim. Yine böylece hep birlikte dedi. Oturur birer gazoz içeriz. Benim davetlimsiniz. Hepiniz böylece. Sonra da yolcu yolunda gerek. Güldü güldü. Yüzü kızardı yine gülerken. Aydın yine terledi. Gazoz ısmarlamayı da davet sayıyor babam. Sevil'in pisti. Öyle bırakıp gidişinden ötürü zaten bozulmuştu. Herkesin kendisine baktığını sanmıştı. Az önce kendine duyduğu güven yitmişti. Bir an önce okulda olmak istiyordu. Babasının bir an önce ilçeyi işine dönmesini istiyordu ve bu hafta ne yapıp yapıp Beyoğlu'nda bir Rum kızıyla tanışmayı düşünüyordu. Caz birden coştu. Tilla'da bulunan herkes bir ağızdan ''Tout va très bien, Madame le Marquise'' şarkısını söylemeye başladı. Her köye bir orkestra. Ocak ayının bir pazar günü hava baharı aratmayacak derecede güzeldir. Ulus gazetesi bu güzel günde caddeleri ve parkları dolduran güler yüzlü halkın fotoğrafını basmıştır. Sevil'in Alman yengesi de ülkesinden gelirken getirdiği buzdolabında kremalı pasta ile bir şişe şampanya soğutmaktadır. Bugün mimar koca ile evliliklerinin 3. yılını kutlayacaklar. Tilla'daki danslı günle İnönü gezisindeki gazozlu gün üstünden birkaç ay geçmiştir. Mimar amca Ankara'da açılacak olan Alman şehir mimarisi sergisinin hazırlıklarına girişmiştir. Sık sık başkente gidip gelmekte, orada önemli kişilerle tanışmaktı. Bu tanışıklıklar mimar amcaya yeni yeni üyelikler, yeni yeni bilir kişilikler, komisyon başkanlıkları sağlamaktadır. Başkentteki yöneticiler, bilir kişi ve uzmana duydukları susuzluğu Avrupa Savaşı'ndan yakayı kurtarıp yurda dönen okumuşlarla gidermeye çalışmaktadırlar. Sevil mimar amcanın evden birkaç günlük ıraklıklarının bitiminde kurulan sofraların, çalınan piyanoların, oynanan kadrillerin güzelliğinden edindiği övünülesi izlenimleri okuluna, arkadaşlarına taşımaktadır. Mimar amca ile Alman yengenin Teşvikiye'deki apartmanları Sevil için artık neredeyse alevler ortasında gerçek bir gül bahçesidir. Akaretlerdeki eski ahşap evin siyah demir parmaklıklı, taşlıklı, taşlığında bir yasemin dalı olan alt katı, katın arkasında yanan tuğla fırınının un is kokusu içinde Sevil'in Avrupalı giysileri tedirgindir. Daha sık arayamazlar mı sanki kendilerini mimar amcalar, daha çok paylaşılamaz mı doğum günlü, yılbaşılı, paskalyalı, evlenme yıldönümlü akşamlar? İsa daha sık doğamaz mıydı sanki? 10 çocukları olamaz mı mimar amcayla Alman yengenin? Yengenin gebeliği en çok Sevil'i mutlu kıldı. Bunu kimseler bilemez. Çocuk doğacak, onun da doğum günleri olacak. Evdeki fırından sıcak çörekler çıkacak ve dolaplardan kuru yemişler, meyveler, dondurmalar, mumlar... Renkli mumlar. Renkli akşamların birkaçına yılda biri daha eklenecek. Yengesiyle Almancasını da ilerletiyordu. Oraya gelen konuklarla. O evlenme yıldönümünde tam da yengesinin gramofona bir Viyana valsi koyduğu sırada ve henüz öteki konuklar beklenirken babası mimar amcayı tatsız konuşmalarla sıkıyordu. Varlık vergisini zamanında ödemeyenlerin başına neler gelecek biliyor musun? Doğru Aşkale'ye. Mükellefler tarafından hesap defterine zarar olarak geçirilen varlıkların hesabı sorulacak. Bununla ilgili kanun layihası Maliye Vekilliği tarafından Yüce Meclis'e sevk edildi bile, diyordu. Amca abisinin omzuna vuruyor, sana ne, diyordu. Eline bir aperatif kadehi tutuşturuyordu. Ama babası rakıdan başka bir şey içmeyi bilmiyordu ki. Sevil babasının yüzünü her geçen gün biraz daha çirkinleşmiş buluyordu. Annesinin kolundaki iki altın bileziği sevmiyordu. Şık günlere giderken giydiği dantelli kombinezonun dantelini, elbisesinin yakasından göstermesini de. Yengesinin kristal bardakları masaya dizmesinden yararlanıp annesini bileziklerini çıkarmaya zorluyor. Okulundaki kızlardan hiçbiri henüz biranın bile tadını bilmezken o, bu gece üçüncü kez kristal bardağını büyüklerle tokuşturacak. Yengesi de amcası da şarabın çocuklara kan yaptığını, gelişmeyi sağladığını söylüyordu. Neyse ki babası Alman yengenin her söylediğini saygıyla karşılamasını bilecek kadar uygarlaşma ülküsü taşıyordu. Yine de kim daha yüceltecek bu ülkeyi? Babası mı yoksa o uzun kara çoraplı Nihal mi? Gülerken bile eliyle ağzını kapatan Nihal. Çok ender düşünüyordu bunu ama düşünüyordu. Okulun çaylı toplantılarında Sevil hep önde geliyordu. Müsamerelerde, törenlerde oyunculuk yeteneği gelişiyordu. Ay, annesi gibi bulaşıkçı başı olacak değil ya, toz alır hep. Durmadan halıları silkeler, durmadan soğan kavurur ve taşlı avluya çamaşır asar. Bir bakalım, Gary Cooper kim diye sorar Sevil. Annesi şu iskeledeki saraylıya taktığınız adı mı diye sorar. Sevil hem gülmekten kırılır hem kendi gözünde kendisi büyür.